Hoşea 6. bölümü incelerken İsrail'in son günlerde döneceğini görüyoruz. Hoşea 6. bölüm 1. ayette gelin Rab'be dönelim. Bizi o parçaladı, o iyileştirecek. Bizi o yaraladı, yaramızı o saracak diyor. Bu Tanrı'nın Kuzey Krallığı'na o gün yaptığı son çağrıdır. Ama Tanrı ulusun gelecekte iyileşeceğini de öngörür. Onları parçalamış olmasına karşın onların yarasını sarmayı tasarlamaktadır. Hristiyan olduğunu açıklayan ve Tanrı sözünden yaralanmış olan herhangi bir ulusun günahının yargılanacağına dair bir uyarı vardır burada. Hoşea 6. bölüm 2. ayet. 2 gün sonra bizi diriltecek. 3. gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye der. 3. gün ayağa kaldıracak sözü ilginçtir. Mesih'in 3. gün dirilmiş olması gerçeğinden bakıldığında bu anlaşılır. Hem Yahudilerin hem de diğer ulusların aklanması için dirildi. Bu Tanrı'nın İsrail'i o ülkeye ve kendisine geri getireceği gün içinde geçerlidir. Hezekiel kitabının 37. bölümünde Tanrı o günden diriliş olarak ve o dirilişinde 3. gün ayağa kalkmış olana dayalı olduğundan söz eder. Çünkü Mesih'in dirilişindeki kurtuluşu ve aklanmayı kabul eden kişiye Tanrı ile yaşayacağı bir birliktelik sağlamaktadır bu diriliş. Elçi Pavlus Romalılar 11. bölümde İsrail'in geleceğiyle ilgili konuyu geliştirir. Günümüzde ise Tanrı'nın kilisesini inşa etmekteki amacı ona tapınmak için gelen hem Yahudileri hem de her dil, her oymak ve ulustan gelen diğer ulusları kendisine çekmektir. Tanrı kilisedeki amacını gerçekleştirip bunu tüm dünyaya götürdüğü zaman tekrar İsrail ulusuna dönecek ve onları ayağa kaldıracaktır. Kutsal yazılarda yazmış olan ve hatta bazıları yazmamıştır bile her peygamber Tanrı'nın İsrail ulusunun geleceğiyle ilgili hedeflerinden söz etti. İsrail'in çocukları daha ülkeye girmeden önce Musa Tanrı'nın onları iyileştireceği ve ülkeye üçüncü kez getireceği ile ilgili gelecekten söz etti. Üçüncü kez bir bakıma üçüncü gün yapılacak olan iyileştirme sürekli bir iyileştirme olacaktır. Bu iyileştirme ile Mesih'in üçüncü gün dirilişi arasında bir bağlantı bulunur. Hoşea 6. bölüm 3. ayette Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya gayret edelim. O tan gibi şaşmadan doğacak. Yağmur gibi toprağa sulayan son yağmur gibi bize gelecektir der. Yağmur gibi toprağa sulayan son yağmur gibi bize gelecektir. İlk yağmurlar Ekim sonunda yağan şiddetli yağmurlardır. Son yağmurlar ise Ekim'den önce gelen Mart ve Nisan aylarındaki şiddetli yağmurlardır. Son yağmurun ülkeye geri döndüğünü söyleyenler var ama ben ne ilk ne de son yağmurun döndüğünü söyleyebileceğimizi zannetmiyorum. İsrail'deki yağmur normalinden çok daha azdır ve bu bölgenin bazı yerlerini yeşillendiren yağmur değil sulamadır. Ancak İsrail'de her yeri sulayacak su da bulunmaz ve biz de yağmurların o ülkeye döneceği vadinin yerine geldiğini görmüyoruz. Bu insanlar Tanrı'ya döndükleri takdirde bereket sadece insanlara gelmekte kalmayıp ülkeye ve hayvanların dünyasına da gelecektir. Rabbi tanıyalım, Rabbi tanımaya devam edelim. Bu yaşamdaki sorunların çözümünün sırrıdır. Rabbi tanımak. Yaşamının sonuna gelmiş olmasına rağmen Elçi Paulus'un sahip olduğu amaç buydu. Tüm isteğim Mesih'i dirilişinin gücünü bilmek, onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir diyor Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetler. Bu yaşamda Tanrı bilgisi dışında gelişmek için bir başka yol yoktur. Tanrı'nın sözü bu konuda çok etkili. Tanrı'nın sözünün doğruluğu binlerce yıldır kanıtlanmıştır ve şimdiki kuşağın bunu bozacağını da zannetmiyorum. Şimdiki günahlarından ötürü yargı konusu Hoşea 6. bölüm 4. ayetten itibaren şöyle gelişir. Tanrı şöyle diyor, ey Efraim ne yapayım sana? Ey Yahuda sana ne yapayım? Sevginiz sabah sisine benziyor. Erkenden uçup giden çiğ gibi. Tanrı burada sanki biraz gerginleşmiş gibidir. Aslında söylediği şu, ne yapayım sana? Seni seviyorum ama sen günah içinde yaşamaya devam ediyorsun. Seni yargılamak zorunda kalacağım. Bu durum Tanrı'yı bir ikileme düşürmektedir. Yargılama işi Tanrı için tuhaftır. O yargılamak değil kurtarmak ister. Ama insanlar Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ettikçe onun onları yargılamak zorunda kalacağı gün gelecektir. İsrail halkı dindardı ama Tanrı bilgisine sahip değildi ve ondan uzaklaştı. Günümüzde oldukça fazla dindarlık görüyoruz ve ben buna karşıyım. Şimdi sizinle bir mektubu paylaşmak istiyorum. Günümüz toplumunda din yararlılığın önüne geçmiştir. İnsanlar artık bu afyondan bıktılar. İnsanlar bilinmezleri batıl inançlarla ve üstün bir varlığa tapınma yoluyla açıklamak zorunda değildir. Bizim gibi karmaşık bir toplumda din sadece aklın sesini kısar. Din önemli ayrıntılarla bilgileri bulanıklaştırır. Önemli kararlara burnunu sokar ve ön yargı ile bağnazlığı geliştirir. İnsanlığın bu zihinsel göz bağından kurtulma zamanı geldi ve o zaman şimdidir. Evet, bu bir gazetede yayınlanan bir mektup. Size biraz garip gelecek ama ben bu adamın yazdıklarıyla hemfikirim. Keşke dinden kurtulabilsek. Biri bu mektuba cevap verdi ve cevap da yayınlandı. O bunu benden çok daha iyi ifade ediyor. Ve yayınlanan bu karşı mektupta şöyle diyor. Zihinsel Gözbağı adlı din başlıklı mektuba cevap yazmak istedim. Bay X ile dinin etkileri konusunda hemfikirim. Zira din insanın Tanrı'ya kendi gayretiyle ulaşma çabasıdır. Hiçbir zaman dindar biri olmadım ama 4 yıl araştırmandan sonra öyle bir şey oldu ki tüm hayatım değişti. Hayatımı kontrol altına alması için İsa Mesih'i davet ettim ve Tanrı'ya kendi başıma ulaşamayacağım ve onun oğlu İsa Mesih aracılığıyla Tanrı bilgisine sahip olabileceğim gerçeğini kabul ettim. Bu karardan beri sosyal sorumluluklarımın farkına varıp kendimi yaş, ırk ya da renk ayırmaksızın herkesi sevmeye adadım. Aynı zamanda kendime ve diğer insanlara da saygı duymaya başladım, diyor bu karşı mektupta. Bugün birçokları din dışarı der. Ben de tamam, hadi onu arka kapıdan süpürüp atalım ve dünyanın ışığı olan İsa Mesih'i içeriye davet edelim, diyorum. İsrailler dindardı ama onların iyilikleri sabah sesi gibiydi. Yalnızca şekil, tören, ritüellerden oluşan bir dini anlayışları vardı. Erkenden uçup giden çiğ gibi, işte dindarlıkları bundan ibaretti. Birçok kişi elastik bir din kıyafeti giyer çıkartır. Tanrı bu insanları dindarlıklarından ötürü kınıyor ama onlar onu tanımadılar ve onunla yaşam değiştiren bir tecrübeyi hiç yaşamamışlardı. Hoşea 6. bölüm 5. ayette bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım. Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm. Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor, der. Bir başka deyişle Tanrı peygamberler aracılığıyla onları azarladım demektedir. Tanrı'nın sözünü verdiğimiz ve öğrettiğimiz için bizi öven mektuplar alıyoruz. Bu mektuplar aracılığıyla işimizi yaptığımızda kiminin Tanrı'nın sözüne harfiyen uyduğunu, kiminin de sözlerimize kulak asmadıklarını görüyoruz. Ben de hizmetim boyunca bunu yapmaya gayret ettim ve gördüm ki Tanrı sözünü içtenlikle işitmek isteyenler Tanrı sözünü takdir ederler. Bazıları karşı gelir ve onların eleştirilerini duymayı da umut ediyorum. Tanrı burada halkına peygamberler aracılığıyla sizi azarladım. Bunu olduğu gibi söylemede sadakat gösterdiler ama siz onları dinlemediniz, der. Günümüzde Tanrı'nın sözüne karşı büyük bir ilginin olmamasına karşın acaba bu sözü işitenlerden kaçının yüreğinde değişiklik oluyor? Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm, yargılarım şimşek gibi ışıldıyor, der Tanrı. Bilgisizlikten, cahillikten ötürü günah işlemiyorlardı. Hiçbir bilgi eksikleri yoktu. Tanrı onlara peygamberler göndermiş ama onlar sırtlarını Tanrı'ya ve onun sözüne dönmüşlerdi. Hoşea 6. bölüm 6. ayette çünkü ben kurbandan değil bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim, diyor Tanrı. İnsanlar şekilciydi. Dostum, pazar günleri kiliseye gidebilirsiniz. Vaizi eleştirebilir, koroyu eleştirebilir, hatta herkesi eleştirebilirsiniz. Belki bunu hak da ediyorlardır, bilmiyorum ama Tanrı'nın arzusu onun sözünü hayata geçirmeniz ve bizzat yüreğinizde ve hayatınızda merhametin kanıtlarının olmasıdır. Hiçbir kilise etkinliği Tanrı sözünü çalışmanın yerini tutmaz. Hoşea 6. bölüm 7. ayette oysa onlar Adam kentinde antlaşmaya uymadılar, orada bana ihanet ettiler, diyor. Antlaşma Tanrı'nın bu ulusla yapmış olduğu antlaşmayı işaret eder. Hoşea 6. bölüm 8. ayette ise Gilat kötülük yapanların kentidir, kan izleriyle doldur, diyor. Gilat kenti tıbbi amaçlar için kullanılan aromalı sakız ya da reçine olarak pelesenk yağı olarak bildiğimiz, İngilizce'de buna Gilat yağı diyorlar, işte bu yağın üretildiği kentti. Ancak Hoşea'nın zamanında Gilat'tan çıkan yalnızca kötülüktü. Hoşea 6. bölüm 9. ayette haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa kahinler takımı da öyle Şekem yolunda adam öldürüyor, rezillik yapıyorlar, der. Bir başka deyişle, halka yaşam ekmeği ve yaşam suyunu vermeyi reddeden kahinler aslında cinayet işliyorlardı. Açık olmak gerekirse vaaz kürsüsünde oturup da halka Tanrı'nın sözünü vermeyen bir kilise lideri ya da vaizi burada ifade edildiği gibi suçludur. Bunu ben değil, Tanrı'nın sözü söylüyor. Hoşea 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise İsrail hakkında korkunç bir şey gördüm. Efraim zinaya kapılmış, kirlenmiş İsrail. Ey Yahuda! Senin içinde bir hasat günü saptandı, diyor. Bu Yahuda'nın da yargılanacağı günün geldiğini gösterir. Yahuda'ya yapılan bir uyarı niteliğindedir. ne zaman halkımın durumu düzelecek diye sorar Tanrı. Tanrı'nın halkı ülkeye geri getireceği bir gün olacaktır. Ama o zaman onları günahlarından ötürü yargılamak zorundaydı Tanrı. Hoşea 7. bölümden 12. bölüme kadar İsrail'in kendisini seven Tanrı'ya dönmesiyle yargılanmaktan kurtulabileceği konusu işlenmektedir. Tanrı İsrail'e sert davranıyor ama yine de yargının gelmesinden önce halkının ona dönmesi için şefkatle gayret ediyor. İsrail Tanrı yerine Mısır ve Asur'a döner. İsrail akılsız bir güvercin gibi davranmaktadır, Mısır'a ve Asur'a yönlenir. Hoşea 7. bölüm 1. ayette, İsrail'e şifa vermek istesem, Efraim'in suçları, Samiriye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor. Çünkü hile yapıyorlar, evlere hırsız giriyor. Dışarıda haydut çeteleri soygun yapıyor, diyor. Kuzey Krallığı'nın başkenti Samiriye'ydi. Samiriye'yi başkent yapan Omri'ydi ve daha sonra Ahav ve İzabel orayı inşa ettiler. İnsanların Samiriye'nin o tepesine gidip peygamberliğin yerine geldiği yeri görmek ilginç olurdu. Tanrı'nın yargısı dünyanın en güzel yerinden birinin üzerindedir. Bir saray ya da bir ev için ideal bir yerde orası. Dağın tepesinin üzerinden tüm bölgeyi kaplayan bir manzarası vardı. Akdeniz'in batısına, Ürdün Ovası'nın doğusuna, Hermon Dağı ve Megiddo'nun kuzeyine ve Yeruşalim kentinin güneyine bakan bir manzaraya sahiptir. Manzarayı hiçbir yönden kapatmayan bir noktada bulunur ama bugün perişan durumdadır. Tanrı'nın yargısı gerçekten de o noktanın üzerindedir. Hoşea'nın zamanında İsrail'de olanlar gizlenmiş olan günahın ortaya çıkartılmasıydı. Gizli gizli yapılanlar şimdi açık açık yapılmaktaydı. Hiç utanç yoktu. İnanç yoktu, vicdanları susmuştu. Tövbe edip Rab'be döndükleri takdirde Rab onların kötülüklerini bağışlayacaktı. Oysa onlar kötülüklerinde ısrar edip günahlarının boyutlarını artırdılar. Gizlice günah işlemek bir şeydir. Zaten bu yeteri kadar kötü. Ama bu günahı dünyanın gözüne sokarcasına işlemek de başka bir şeydir. Bunu yapmak demek dibe vurmak demektir. İşte bu nedenle Hoşea'nın diğer uluslar için olduğu gibi benim ulusum için de bir mesajı olduğuna inanıyorum. İsrail Tanrı'nın seçilmiş bir halkı olmasına karşın Tanrı'ya karşı günah işlemekte ısrarlı davrandıklarında Tanrı onları sürgüne gönderdi. Aynı günahı işleyen başka bir ulus da bundan kaçamayacaktır. Örneğin benim gençlik yıllarımda eşcinsellik kesinlikle söz konusu değildi. Bu gibi kişiler bu günahlarını saklı tutarlardı. Ne var ki sapkınlıklarını şimdi açık açık sergilemektedirler. Ve etkinliklerinin korunmasını ve kabul görmesini de istiyorlar. Gerçek ortaya çıkıyor ve her ulusta artık sadece fahişe kızlar değil, fahişe erkeklerin de olduğunu görüyoruz. Ve eşcinsellerin sayısı da artıyor. Önceleri gizli olarak yapılan ne varsa şimdi açıkça yapılmaktadır. Bu diğer günahlar için de geçerli. Geçenlerde biri bana, insanlar bizim zamanımızda da tıpkı şimdiki gibi günah işlediler dedi. Evet, günah işlediler dedim. Kurtulmadan önce ben de o kalabalıkta birlikteydim ve bunu biliyorum. Peki o zaman aradaki fark nedir? Farkı size anlatayım. Bizim zamanımızda biz bunu saklardık. Günahla bağlantısı olan bir utanma da vardı. Bugün günah dünyanın gözüne sokulurcasına açık açık işlenmektedir. Buna yeni bir ahlak anlayışı deniyor. Günahkarlar yeni bir şey yaparak gösterdiği cesaret için övülmektedir. Bir kız evlenmeden biriyle yaşar ve çocuk sahibi olduğu ve bunu da dürüstçe ve cesaretle yaptığı için övülür. Bu tür işleri eleştirenler buna hoşgörü, göstermeyenler ise geri kafalılıkla suçlanmaktadır. Ama Tanrı'nın sözünün değişmediği gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Günahın açıklığı bir gelişme işareti değil, insanlığın daha önce Hristiyan kültüründen örnek taşıyan uygarlığı kaybettiğine işaret etmektedir. Hoşea 7. bölüm 2. ayette, ne var ki düşünmüyorlar kötülüklerini unutmadığımı. Günahları kuşatıyor onları, gözümün önündeler diyor Tanrı. Tanrı onların günahlarını önceden de biliyordum ama şimdi benden daha da uzaklaştılar ve açık açık günah içinde yaşıyorlar der. Bir başka da işte onların ahlaksızlığı şimdi dibe vurdu demektedir Tanrı. Hoşea 7. bölüm 3. ayette, kralı kötülükleriyle, önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar der. Kral ve önderlerin bu çeşit davranışları alkışlandı. Günümüzde de ne yazık ki bazı alanlarda, eğitim, bilim, politika ya da kilise, bu alanlarda liderlik yapanların günah içinde yaşadığını görüyoruz. Bu da açık açık yapılan yeni bir şey. Küfürlü konuşan bir lider cesur olarak algılanabiliyor. Aslında bu onun kelime haznesinin zayıf olduğunu ve kendisini ifade etmekte gösterdiği acizliğe işaret etmelidir. Ne yazık ki bu ayet ulusumuz için de geçerli ve tarih bize geçmişte kalan büyük uluslar için de bunun geçerli olmuş olduğunu ve onların şimdi kırların tozlarıyla kaplı olduğunu anlatmaktadır. Hoşea 7. bölüm 4. ayette hepsi zinaya düşkün, yoğrulan hamur ekşiyinceye dek fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar diyor. Buradaki benzetme müthiştir. Fırıncı fırını hazırlar ama yoğrulan hamur ekşiyinceye dek ateşi artırmıyor. Tanrı burada ruhsal zinadan değil büyük ahlaksızlıktan bahsediyor. Daha önceki günahlarını gizlediler ama günahları şimdi ağzı açık kızgın bir fırın gibidir diyor. Günümüzde edindiğim izlenim şu. Erkekler erkeklik güçlerini, kadınlar da seksene kadar hazır olduklarını kanıtlamaya gayret ediyorlar. Modern batı dünyasındaki insanlar açık sekse kafayı takmış durumdadırlar. Hoşea 7. bölüm 5. ayette kralımızın şenlik gününde önderler şarabın ateşinden hastalandılar. Kral da alaycılarla el ele verdi der. Kral alkolik olduğu için milletin eğlencesi olur. Bundan daha önce bahsettik ama tekrarlamakta yarar var. Kuzey krallığını yıkan neydi? Putperestlik, Tanrı'ya sırt çevirme. Bu kendini her zaman büyük bir ahlaksızlıkla yansıtmaktadır. Kuzey krallığının ilgisini çeken şeyler şarap ile kadın, şişe ile genelev, sos ile sekstir. Şimdi benim geri kafalı ya da sofu biri olduğumu düşünüyorsanız size adil bir soru sormak isterim. Bugün şöyle bir etrafınıza baktığınızda her türlü sosyal katmandaki kadınlarla erkeklerin esas uğraşı nedir? Rakı ya da seks. Uygarlığımızın iki önemli unsurunu bunlar oluşturmaktadırlar. Ülkelerde her şey daha önce olmadığı kadar açık yaşanıyor. Bu günahlar İsrail'de de açığa çıktığı zaman Tanrı harekete geçip onları yargılamak zorunda kalacağını söyledi. Hoşea 7. bölüm 6. ayette fırın gibidir yürekleri. Dolap çevirerek ona yaklaşırlar. İçin için yanar öfkeleri gece boyunca. Alevli ateş gibi parlar sabah olunca diyor. Her şey erkeklerle kadınların tutkularını alevlendirmek için yapılır. Günümüzde porno ile ilgili sözde sofistike olan şu savları işitiyoruz. Bizler yetişkin insanlarız ve dolayısıyla görmek ve işitmek istediğimiz şeyleri seçme hakkına sahibiz. Aslında etrafımız pislikle sarılı olduğundan görmek ve işitmek istediklerimizi seçme özgürlüğümüz pek fazla yok. Televizyonda, radyoda ya da reklamlarda sunulanları seçme özgürlüğümüz yok. Eminim bugün bize sunulanlardan daha iyisini görmek ve işitmek isteyenler vardır. Ama başkalarının kendilerini günaha verebilme özgürlüğü olsun diye bizim özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Hoşea 7. bölüm 7. ayette hepsi fırın gibi kızgındır. Yutar yöneticilerini. Bütün kralları düştü. Kimse yardıma çağırmıyor beni der. Bütün krallar düştü. Kuzey krallığının bir tane bile iyi kralı yoktu. Tarih kitaplarını karıştırıp İsrail ile Yahuda'nın krallar listesine bakarsanız Yahuda'nın birkaç iyi kralı aslında 5 Yahuda kralının uyanışı yönlendirdiğini ama Kuzey krallığının hiçbir iyi kralı olmadığını görürsünüz. Her kral olabildiğince kötüydü. Ahav ile İzabel listenin sonuncusu oldu ama bazıları da onlara oldukça yakındı. Kuzey krallığındaki pek çok kral suikaste uğradı. Kısa tarihlerinde 9 farklı hanedan görüyoruz. Kuzey krallığının kralları Yerovam ile başladı ama çok geçmeden birinin çıkıp onun soyunu ortadan kaldırdığını okuyoruz. Başka bir kral soyu başlar ama çok geçmeden biri daha öldürülür. Kralların birçoğu kısa bir dönem krallık yaptı ve oğulları tahta bile çıkamadı. Bu Tanrı'nın onların üzerine gönderdiği yargıydı. Bildiğiniz gibi Tanrı, Davut'un soyunu seçmiş ve bereketlemek için söz vermişti. Kuzeydeki bölünen krallığın krallarına hiç böyle bir söz verildiğini görmüyoruz. Hoşea 7. bölüm 8. ayette Efraim öteki halklarla karışıyor. Çevrilmemiş pideye döndü, diyor. Efraim'in öteki halklarla karıştığını görüyoruz. Tanrı karışıklığı istemiyor. Bilmiyorum bu dikkati çekiyor mu? Halkının kendi kendileriyle olmalarını ister görünüyor Tanrı. Çevrilmiş pideye döndü derken burada evden bir örnek daha görüyoruz. Hoşea bu örnekleri bol miktarda kullanır. Peki burada ne demek istenir? O günlerde bizimkilere benzer küçük pideler yapılıyordu. Bugün hala orada bu çeşit pideler yapılıyor. Bildiğiniz gibi pidenin bir tarafı pişirilip diğer tarafı pişirilmezse o tarafı çiğ kalır. İşte Efraim'in içinde bulunduğu durum budur. Halkın bir tarafı sıcak ve yanmış ama diğer tarafı çiğdir diyor Tanrı. Tanrı ile olan ilişkilerinde kararsızdılar. Ormanda dolaşırken bir kulübeye gelen bir adamla ilgili olarak anlatılan ilginç bir hikaye vardır. Kulübenin sahibi bu adamı evine davet eder. Adam soğuktan içeri girerken ellerini üflemeye başlar. Ev sahibi de ellerine niye üflüyorsun diye sorar. Gezgin adam da ısıtmak için der. Ev sahibi daha sonra bir tas sıcak çorba ikram eder. Adam çorbayı da üflemeye başlar. Ev sahibi çorbayı neden üflüyorsun diye sorduğunda adam soğutmak için der. O zaman ev sahibi kararsız birini istemiyorum diyerek adamı evden çıkartır. İşte dostum bugün birçok kişinin Hristiyanlık konusundaki tutumu budur. Tıpkı Efraim gibi. Çevrilmemiş pide gibi. Hoşea 7. bölüm 9 ila 11. ayetlerde gücünü yabancılar yedi, farkında değil. Saçlarına ak düştü, farkında değil. İsrail'in gururu kendisine karşı tanıklık ediyor. Bütün bunlara karşın yine de dönmüyorlar. Ben tanrıları Rab'be, aramıyorlar beni. Efraim Bön akılsız bir güvercin gibi ya Mısır yardıma çağırıyor ya Asur'a gidiyor der. İlginç bir örnek daha var. Eğer güvercin avına çıkmışsanız güvercinin yuvasında yumurtaları ya da yavruları varsa sanki bir kanadı kırılmış gibi hareket ettiğini ve hatta sizi yanına çektiğini bilirsiniz. Sizi bu şekilde yuvasından uzaklaştırmaya çalışır. Aslında bu iki açıdan pek akıllıca bir şey değil. Bir güvercin sizi kendisine o kadar yaklaştırdığı zaman orada bir yuva olduğunu düşünürsünüz. İkinci olarak da bizzat kendi hayatında tehlikeye atar. İşte Efraim'in durumu budur. Tanrı'ya yardım için gitmeyi reddetti. İlk olarak yardım almak için Mısır'a koştu. İstediği yardımı Mısırlılar vermeyince de Asur'a gitti. Akılsız bir güvercin gibi oraya buraya koşuşturup dururken görüyoruz Efraim'i. Hoşea 7. bölüm 12. ayette gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak, gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim. Topluluklarına bildirildiği gibi onları yola getireceğim der. Küçükken büyük bir kutu alıp bir tarafını dikleştirip altına buğday, mısır koyduğumuzu hatırlıyorum. Mısır ya da buğdayı tam kapağın altına koyardık. Sonra da güvercinin gelip yemi yemesini beklerdik. Güvercin gelip de yemi yemeye çalışınca ipi çeker, güvercinin üzerine bu kutuyu kapatırdık. İşte burada akılsızlık yapan güvercinleri görürüz. Tanrı'nın burada söylediği de budur. Ağını üzerlerine atacak, onlar da yakalanacaklardır. Hoşea 7. bölüm 13. ayette, vay onların haline, çünkü benden uzaklaştılar. Felaket gelecek başlarına, çünkü baş kaldırdılar bana. Ben onları kurtarmak istiyorum, onlarsa iftira ediyor bana der. Tanrı'nın onları kurtarmaya niyeti olduğunu görüyoruz ama bu insanlar diri ve gerçek olan Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ediyor. Hoşea 7. bölüm 14. ayette yürekten yakarmıyorlar. Uluyorlar yataklarının üzerinde. Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor, bana sırt çeviriyorlar, diyor. Başa çıkamadıkları açlığın Tanrı'dan gelen bir yargılama olduğunu kavramıyorlar. Yiyecekleri olmadığı için ağlıyorlardı. Hoşea 7. bölüm 15 ve 16. ayetlerde ise ben onları eğittim. Bileklerine güç verdim. Onlarsa bana düzen kuruyor, dönüyorlar. Ama yüce olana değil, kusurlu yay gibiler. Arsız dilleri yüzünden önderleri kılıçtan geçirilecek. Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden, diyor. Kusurlu yay gibiler. Oku alıp da bir şeye nişan alırsanız ama çektiğiniz yay kırıldığında kusurlu bir yay gibi ona güvenemezsiniz. Mısır'da gülünç duruma düşecekler derken Mısır'ın onlarla alay edeceğini ve onları gülünç duruma düşüreceğini Tanrı söyler. Gördüğünüz gibi bu Tanrı'nın sözünün sert ve şiddetli bir kısmıdır. Hoşea döneminde çok sevilen birisi değildi. Bugün de sevilen bir peygamber olmayacaktır. Ne var ki bugün bizim için de bir mesajı vardır ve bu peygamberi dinlesek iyi olur.